Ayrım 20. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 276. 5.4. Devrimci Cumhuriyetin Genel Esasları. Anayasanın genel esasları şu başlıklar altında toplanabilir. 1. Devletin amacı ve görevi. 2. Cumhuriyetin devrim temeli ve değişmezliği. 3. Bağımsızlık ve egemen devlet. 4. Devletin bölünmezliği ve tekil yapısı. 5. Vatanın bütünlüğü ve bölgeler arası denge. 6. Resmi dil Türkçe. 7. Birleşik Millet. 8. Milletin egemenliği. 9. Milli egemenliğin ve özgürlüğün şartı olarak laiklik. 10. Halk meclisleriyle halk yönetimi. 11. Halk için, halka sorumlu, basit, ucuz, saydam, hızlı ve etkin hükümet. 12. Adalete erişme hakkı. Hukukun üstünlüğüne dayanan, bağımsız, adil ve hızlı cumhuriyet yargısı. 13. Özgür ve örgütlü halk. 14. Toprak reformu. 15. Halkın refahı için kamu öncülüğünde planlı kalkınma ve ekonomi. 16. Emeğin ve emekçinin korunması. 17. Yurt savunmasına katılma hakkı ve görevi. 18. Yurtta barış, cihanda barış. 5.4.1. Devletin amacı ve görevi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin amacı ve görevi, Türkiye halkının Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği devrimi, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik ilkeleri ışığında tamamlayarak milletin ve devletin bağımsızlığını sağlamak ve geliştirmek, özgür ve örgütlü halkı seferber eden, halk yönetimiyle gönençli, zengin, aydınlanmış, çağdaş bir toplum kurmak. Yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle çağdaş uygarlığa ve insanlığın imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum ve dünya özleminin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti halk yönetimidir. Halk devrimciliğine dayanır ve amaçlarına halk devrimciliğiyle ulaşır. Devletin bütün organları ve kurumları görevlerini halkı Cumhuriyet Devrimi ruhuyla seferber ederek yerine getirir. Cumhuriyet Devrimi kanunlarını kararlı olarak uygulamak devletin ve yurttaşın görevidir. Sultanlığın ve halifeliğin kaldırılması, tekke ve zabiyelerin kapatılması, ağalığın, efendiliğin, paşalığın yasal planda kaldırılması, Latin harflerinin kabulü, laiklik ve dilde demokratlaşma gibi Milli Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet Devriminin bağımsızlık, demokrasi ve aydınlanma yönündeki bütün kazanımları anayasa güvencesi altındadır. Bu kazanımlar bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye davasının tarihsel birikimi olarak hayata geçirilir. Büyük devrimci Önder Atatürk'ün arasız devrimler parolası kamu faaliyetine yol gösterir. Tamam. 5.4.2. Cumhuriyetin devrim temeli ve değişmezliği. Türkiye Cumhuriyeti devrimle kurulmuş ve devrimle pekişmiştir. Atatürk devrimi, bağımsızlığımızın, halk yönetiminin, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, huzur ve zenginlik özlemimizin temelidir. Cumhuriyet, Türk devriminde hanedanı yıkmanın, babadan oğula geçen yönetimden kurtulmanın ötesinde demokratik bir yönetime sahip olmaktır. Bu nedenle bir devlet biçimi olan Cumhuriyet, bizim devrimimizde aynı zamanda halk egemenliğini içeren bir hükümet biçimidir. Cumhuriyet esasının değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin önerilemeyeceği anayasanın ilk maddesi olarak korunmalıdır. 5.4.3. Bağımsız ve egemen devlet. Devletin bağımsızlık ve egemenliği, ülkede paylaşılmayan ve devredilmeyen en üstün otorite olması anlamına gelir. Devlet bağımsızlığı ve egemenliğinin iki cephesi vardır. Dış ve iç cepheler. Türkiye Cumhuriyeti kendi ülkesinde devlet otoritesini yabancı bir devlet veya milletler arası kurumla paylaşamaz. Bu nedenle anayasanın 90. maddesinin son iki fıkrasında yer alan hükme Cumhuriyet Anayasası'nda kesinlikle yer verilemez. Yukarıda incelendiği üzere, bakınız 3.4.2. bölüm. 7 Mayıs 2004 tarihi 5170 sayılı kanunla anayasaya eklenen fıkralar. 1. Milletler arası antlaşmaların anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacağına ve 2. kanunlar ile uyuşmadıkları zaman milletler arası antlaşmaların esas alınacağına hükmetmektedir. Milletler arası antlaşmaları anayasa düzeyine çıkaran bu maddeler devlet egemenliğinin yabancı devletlerde ve milletler arası kurumlarla paylaşılmasının yolunu açmıştır. Özellikle Birleşmiş Milletler iki sözleşmelerini kabul eden yasa, Türkiye Devleti'nin ve milletin bağımsızlık ve bütünlüğünü tehdit eden, milli ekonominin parçalanmasını içeren hükümleriyle daha bugünden Türkiye'nin önüne konmaktadır. Birleşmiş Milletler II sözleşmelerini kabul eden Haziran 2003 tarihli yasa kaldırılmalıdır. Devlet egemenliğinin iç cephesi ise ağalık, beylik, şeyhlik gibi orta çağdan kalma, halkı ezen, çağ dışı iktidar odaklarına karşıdır. Bu konudaki anayasal çözümlere ileride değineceğiz. 5.4.4 Devletin bölünmezliği ve tekil yapısı. Devletin bölünmezliği ve tekil, üniter karakteri, anayasa geleneğimize uygun olarak güvence altına alınmalıdır. Bunun anlamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesel özellik, federasyon veya konfederasyon gibi çözümlerle bölünemez. Federasyon ve özellik, milletimizin gelişme ve çağdaş uygarlık özlemlerini çelme takacağı gibi, milletimizin parçası olan Kürt yurttaşlarımızın özgürlük ve refah taleplerine de cevap vermez, tam tersine olumsuz gelişmelere yol açar. İnsan hakları gibi gerekçelerle gündeme getirilen özellik, Kürt yurttaşlarımızı azınlık ve ikinci sınıf yurttaş konumuna indirir. Bu nedenle pratikte insan hakları açısından olumsuz sonuçlar getirir ve ayrılıkçı amaçlara hizmet eder. 5.4.5 Vatanın bütünlüğü ve bölgeler arası denge. Vatan bir bütündür, bölünemez. Yurttaşlarımızın cumhuriyet ve millet bilincinin güçlendirilmesi, orta çağ ilişkilerinin bütünüyle tasfiyesi ve bölgeler arasında dengenin sağlanması vatan bütünlüğünün güvencesidir. Devlet, kamu yatırımı ve hizmetlerinde ülkemizin geri kalmış bölgelerine öncelik sağlar ve bu amaçla milli bütçeden özel kaynak ayırır. 5.4.6 Resmi dil Türkçe. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçedir. Anaokullarından üniversite sonuna kadar eğitim ve öğretim dili, bütün yurttaşlarımızın en iyi bildiği ve kendini geliştirmeleri için en elverişli dil olan Türkçedir. Ana dille eğitim, kuşkusuz evrensel bir haktır. Ancak ana dil, bir insanın etnik kökenindeki dil değil, en iyi bildiği ve toplum hayatının her alanında en iyi konumda olmasını sağlayan dildir. Yukarıda geniş olarak tartışıldığı üzere, bakınız 4.2.5. bölüm. Türkiye'de Kürt yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun en iyi bildiği dil, Kürtçe ve Zazaca veya bu dillerin çeşitli lehçeleri değil, Türkçedir. Türkçe hem Türkiye ölçeğinde bütün yurttaşlarımızın arasındaki hem de Kürt yurttaşlarımız arasındaki ortak anlaşma aracıdır. Türk-Kürt tekmil milletimizin anlaşma dili Türkçedir. Kürt yurttaşlarımız toplum hayatının her alanında, çalışma hayatında, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde ve bunun gibi Türkçe konuşarak ve yazarak yaşamakta, kendilerini geliştirebilmekte ve halkımızın geleceğine katkıda bulunmaktadırlar. Kürtçenin çeşitli lehçelerinin devlet okullarında eğitim ve öğretim dili olarak kabul edilmesinin iş ve kamu hayatında bir karşılığı, uygulama kabiliyeti ve işlevi yoktur. Kürtçe, hukuk, tıp, ekonomi, felsefe, edebiyat, mühendislik ve benzeri öğrenimi için yetersizdir. Bu nedenlerle bütün yurttaşlarımız gibi Kürt yurttaşlarımızın refahı, mutluluğu ve gelişmeleri de ortak dilimiz Türkçeyi daha iyi öğrenmelerine, daha iyi eğitilmelerine ve eşitliğin her anlamda gerçekleştirilmesi için gerekli olanakların devletçe sağlanmasına bağlıdır. Bugün Türkiye'mizde Kürtçe konuşma, yazma, yayın yapma, öğrenme ve araştırma özgürlüğü vardır. İsteyen yurttaşlarımızın bu özgürlüklerini kullanmaları için gerekli yardım ve araçları sağlamak devletin görevi olmalıdır. Kürtçe, talep olan okullarda seçmeli ders olarak okutulabilir. Ancak okullarda Kürtçe öğretim sisteminin getirilmesi hem mümkün değildir hem de Kürt yurttaşlarımızın gelişmelerine hizmet etmez. Çünkü Kürtçe öğretim için önce bütün Kürt yurttaşlarımızın bildiği ortak bir Kürt dilinin yaratılması, sonra bu ortak Kürtçenin geliştirilmesi ve öğretilmesi gerekir. Kabul edileceği varsayılan ortak Kürtçe, Kürt yurttaşlarımızın çoğunluğu açısından ana dil olamayacağı gibi toplum hayatında da işlevsel olmayacaktır. Çünkü Türkiye'de Kürtçenin herhangi bir lehçesiyle iş hayatına katılmak, kamu hizmetinden yararlanmak ve kamu görevi yapmak bugün içinde, yarın içinde mümkün ve mantıklı değildir. Bu gerçekler ışığında okullarda Kürtçe öğretim talebi aslında en azından yarım yüzyılı aşacak bir süre ortak Kürtçe, yaratma ve yaratılacak ortak Kürtçeyi okullarda öğretme amacından başka bir şeye hizmet etmez. Bu çabada tarihi durdurmak anlamına gelir ki mümkün değildir. Buna rağmen böyle bir çaba içine girmek, Kürt yurttaşlarımızı kuruluşuna asli unsur olarak katıldıkları Türkiye Cumhuriyeti'nden ayırmaya ve emperyalizmin güdümünde ayrı bir devlet kurmaya yöneltmekten başka bir anlam taşımaz. Eğer Kürdümüz Türkiye'den ayrılarak başka bir devlet kuracak olursa, orada da eğitim dili zorunlu olarak Türkçe olur. Devlet, çağdaş toplumun gelişme ihtiyaçlarını karşılayan bir uygarlık ve bilim dili olarak Türkiye'nin gelişmesi ve zenginleşmesi için gereken önlemleri alır. 5.4.7 Birleşik Millet. Türk milleti kavramının anayasa dışına sürülmesi önerisini yukarıda tartıştık. Bakınız 4.2.2. bölüm. Türkiye halkı 1914'te başlayıp 1922-30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımızın ateşi içinde birlikte yaşama iradesini silahlı mücadeleyle ortaya koymuş ve devrim yaparak birlik halinde cumhuriyeti kurmuştur. Atatürk, Türk milletini bu devrimi gerçekleştiren Türkiye halkı olarak tanımlamıştır. Cumhuriyetin Yurttaşlık Bilgisi, Medeni Bilgiler kitabında yer alan tanım, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 23, kaynak yayınları, İstanbul, Mart 2008, sayfa 17, el yazısı, sayfa 71. Tarihsel gerçeğe uygundur, bilimseldir ve etnik köken ayrımı yapmadan bütün halkı kucaklamaktadır. El yazısı Atatürk'ündür. Millet, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Anayasaya yazılacak tanım, bütün etnik kökenlerden yurttaşlarımızın hepsini kucaklayacak içerikte şöyle belirlenebilir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türkiye halkı, Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırarak ve Cumhuriyeti kurarak Türk milletini devrimle oluşturmuştur. Cumhuriyeti kurma iradesine ve eylemini, eşit yurttaşlık bağına, ortak milli kültüre ve birlikte yaşama arzusuna dayanan milli birliğimizi pekiştirmek ve kaynaşma sürecini ilerletmek özgürleşmenin gereğidir ve devletin görevidir. 5.4.8 Milletin egemenliği. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin tek ve gerçek temsilcisidir ve millet adına egemenlik hakkını kullanır. Milletin egemenliği paylaşılmaz ve bölünmez. Egemenliğin kullanılması kısmen de olsa hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye, sınıfa veya milletler arası kuruluşlara ve başka devletlere devredilemez. 5.4.9 Milli egemenliğin ve özgürlüğün şartı olarak laiklik. Laiklik milli egemenliğin ve halk iktidarının şartıdır ve demokratik devrimlerdeki bu içeriğiyle hayata geçirilebilir. Saltanatın kaynağı, kralların, padişahların ve şeyhlerin binlerce yıldır iddia ettikleri gibi tanrısal değildir. İktidar yalnız ve yalnız halka aittir. Din bir vicdan işidir. Dünya işleri, devletin bağımsızlığı, milletin egemenliği, vatanın bütünlüğü ve halkın mutluluğu esaslarına göre düzenlenir. 1961 Anayasası'nın 19. maddesinin son fıkrasındaki ve 1982 Anayasası'nın 24. maddesinin son fıkrasındaki hüküm, Cumhuriyet'in en başta gelen esaslarındandır ve anayasada aynen korunmalıdır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasal veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini ve din duygularını yahut dince kutsal şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Devlet hiçbir dinin taraftarı, koruyucusu ve yardımcısı olamaz. Devlet, din ve mezhepler dışındadır ve onlar karşısında tarafsızdır. İnanç ve mezhepler arasında eşitliğin sağlanması anayasada güvence altına alınmalıdır. Alevi yurttaşlarımızın azınlık konumuna düşürülmesine izin verilemez. Eğitim, demokratik, laik ve bilimseldir. Zorunlu din dersi olamaz. Dinler hakkındaki bilgi, felsefe, tarih ve sosyoloji derslerinde verilir. Hz. Muhammed'in önderlik ettiği medeniyet devriminden sonra gerçekleştirilen Türk ve İslam uygarlıklarının devlet kuruculuğuna, bilime, bayındırlığa ve uygarlığa yaptığı büyük katkıların öğretilmesine önem verilir. Ruhban sınıfının oluşmasına izin ve olanak verilemez. Türkiye'de Haçlı misyoner faaliyetlerini ve Fener Patrikhanesi'nin Lozan Antlaşması hükümleri çiğnenerek ekümenik, evrensel ilan edilmesine izin verilemez. Dinler arası diyalog türünden emperyalist uygulamalar kesinlikle önlenir. 5.4.10 Halk meclisleriyle halk yönetimi. İktidarın kaynağı halktır. Halk yönetimini köy ve mahalleden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar her düzeyde, bütün toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullarıyla halkı seferber ederek gerçekleştirmek devletin görevidir. bugün devlet iktidarını ele geçirmiş bulunan sıcak para komisyoncuları, borsa vurguncuları, hortumcular, tarikat rantçıları, toprak ağaları ve şeyhler, cumhuriyet açısından yasa dışıdır. Demokrasinin kurulmasını engelleyen bu sınıf ve zümrelerin tahakküm sistemini, devlet ve toplum hayatından bütün toplumsal ve kültürel temelleriyle temizlemek ve yönetimi her alanda halka dayandırmak için toplumu seferber etmek anayasa emri olarak saptanmalıdır. Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar ülkesi olamaz. 5.4.11 Halk için, halka sorumlu, basit, ucuz, saydam, hızlı ve etkin hükümet. Kamu yönetimini basitleştirmek, hızlandırmak, yasaları azaltmak ve sadeleştirmek, kamu hizmetini ucuzlatmak ve bedelsiz hale getirmek, bütün kamu makamlarının görevidir. İş ve hizmet üreterek yönetimi etkin kılmak temel ilkedir. Kaynakları, emeği ve zamanı israf eden, yolsuzluğa batmış, pahalı, verimsiz, hantal yönetim yapısının köklü bir reformla değiştirilmesi, halkın girişkenliğinin canlandırılması, halk denetiminin kurumlarının yaratılması ve geliştirilmesi anayasa emri olarak belirlenmelidir. Cumhuriyeti, milletin birliğini ve vatanın bütünlüğünü etkin olarak savunan ve devletin devrimci amaç ve programını uygulayan güçlü merkezi yönetimi de, ortaçağ kalıntılarından kurtarılmış yerel halk girişimi birbirini bütünler. Yerel yönetimlerin bu esasa uygun olarak güçlendirilmesi ve kaynaklarını genişletme olanakları sağlanması yasalarla düzenlenir. 5.4.12 Adalete erişme hakkı, hukukun üstünlüğüne dayanan, bağımsız, adil ve hızlı cumhuriyet yargısı. Adalete erişmek, yurttaşın ve tüzel kişilerin en temel hakkıdır. Adalet hizmeti, etkin, kolay, hızlı ve parasızdır. Cumhuriyetin bütün organları ve kamu kurumları, cumhuriyet hukukuna bağlıdır. Hiç kimse hukuktan kaynaklanmayan bir yetki kullanamaz ve işlemde bulunamaz. Mahkemeler ve yargıçlar görevlerinde bağımsızdır. Hukuka ve vicdanlarına göre karar verirler. 5.4.13 Özgür ve örgütlü halk. Halk yönetiminin ve özgürlüklerin güvencesi halkın örgütlenmesinde ve özgürlükleri kullanmak için gerekli araçlara sahip olmasındadır. Temel haklar ve ödevler eskiden beri anayasalarımızda sıralanır. Devlete bu hakları dokunmaması öğütlenir. Ancak bu hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi için gerekli olanakların sağlanması konusunda anayasalarımız yetersiz kalmıştır. Devlete düşen yüküm ve görevler belirlenmemiştir. Bu nedenle özgürlüklerin kullanılmasını güvence altına almak için devletin görev ve yükümlülükleri anayasada saptanmalıdır. Bireyler ve tek tek topluluklar ancak örgütlü iseler hak ve özgürlükleri kullanabilirler ve koruyabilirler. Halk örgütleri özgürlüklerin en önemli güvencesidir. Anayasa özgürlükler konusunda devletin yapmayacaklarını belirlemek yanında yapacaklarını da emretmelidir. Bu nedenle elinizdeki kitapta önerilen Devrimci Cumhuriyet Anayasası'nda yalnız hak ve ödevlerin sıralanmasıyla yetinilmeyecektir. Bu hak ve özgürlüklerin kullanılması ve yaşanması için yurttaşlara ve yurttaş topluluklarına gerekli ortam, olanak ve örgütsel güvence sağlamak devletin görevi olacaktır. Yurttaşların ve yurttaş topluluklarının sendikalarda, meslek örgütlerinde, kooperatiflerde, derneklerde ve kültür, sanat ve spor kuruluşlarında örgütlenmeleri kamu makamları tarafından özendirilir. Bunun için gerekli olanak ve araçlar sağlanır. 5.4.14 Toprak reformuyla köylüye özgürlük. Toprak devrimiyle ağalığın, şeyhliğin, tefeciliğin, aşiret reisliğinin ve bütün derebeylik kalıntısı ilişkilerin temizlenmesi, devrimci cumhuriyetin anayasası açısından ekonomik gelişme sorunundan önce bir demokrasi ve özgürlük sorunudur. Bu nedenle toprak reformuna ilişkin hüküm, anayasanın genel esaslar bölümünde yer almalıdır. Yurdumuzun belli bölgelerinde hala varlığını sürdüren toprak ağalığı, aşiret reisliği, şeyhli, tefecilik gibi ortaçağ kalıntısı ilişkileri kökünden temizlemek, köylüyü toprak sahibi yapmak ve özgürleştirmek, yoksulluğu yenmek, ülke bütünlüğünü sağlamlaştırmak, tarım üretimini çağdaşlaştırmak, verimliliği artırmak, başta ormanlarımız ve sularımız olmak üzere, doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla toprak reformu yapılması anayasa emri olarak saptanmalıdır. Toprak reformunun uygulanmasına köylü kurulları önderlik eder. Herhangi bir hüküm veya belgeyle veya öf ve adetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara dayanılarak reis, bey, ağ ve şehirlere ait olarak tanınmış, kayıtlı kayıtsız bütün taşınmazlar, hazine toprakları ve mayından temizlenen araziler, topraksız veya az topraklı köylülere bedelsiz olarak dağıtılır ve tapuya bağlanır. Köy sınırları içindeki göller, sular ve meralar, köylünün ortak malıdır. Devlet bu kaynakların köylüye hizmet dışında özel çıkar için kullanılmasına izin vermez. 5.4.15 Halkın refahı için kamu öncülüğünde planlı kalkınma ve ekonomi. Halkın refahını, özgürlüğünü, aydınlanmasını, iş sahibi kılınmasını ve uygarca gelişmesini sağlamak devletin görevidir ve ekonomik faaliyetin yol gösterici ilkesidir. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kamu kesimi öncülüğünde özel girişimin dinamik katılımıyla halkçı, planlı ve karma ekonomi uygulanır. Kamu öncülüğü ile özel kesim arasındaki uyumun yol gösterici ilkesi, halkın ihtiyaçları ve milli ekonominin gerekleridir. 5.4.16 Emeğin ve emekçinin korunması. En büyük üretici güç emektir. Devlet emeği ve emekçiyi özgürleştirir. Halk yönetiminin inşası, ülke ekonomisinin gelişmesi ve toplum refahı amacıyla seferber eder. Emekçinin sağlığını, refahını, yeteneklerini, toplum hayatına her alanda katılımını geliştirmek devletin görevidir. 5.4.17 Yurt savunmasına katılma hakkı ve görevi. Askerlik geneldir. Yurt savunması kadın erkek her yurttaşın hakkı ve görevidir. Devlet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, İstiklal Savaşı değerleri temelinde milli bağımsızlığın yaptırım gücü, Cumhuriyet devriminin silahlı güvencesi ve halkın güvenliği amacıyla örgütler ve donatır. Türk ordusu ile halk arasındaki bağları pekiştirir. 5.4.18 Yurtta barış, cihanda barış. Türkiye Cumhuriyeti, başta komşularımız olmak üzere, dünyanın bütün devletleriyle eşitliğe, bağımsızlığa, devlet egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, iç işlerine karışmama ve karşılıklı çıkar temelinde barış içinde işbirliği siyaseti izler ve Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış ilkesini uygular. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yabancı asker ve üsse izin vermez, emperyalist askeri ittifaklara katılmaz, sınırları dışında savunma amacını aşan askeri uygulamalarda bulunmaz. 20. ayrımın sonu sayfa 287.